You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Merhabalar Yavuz Bey, hoş geldiniz yayına.
Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Önce seçimlerden başlayalım. Seçimlerdeki belirsizlik devam ediyor Türkiye'de bir ay geçmesine rağmen.
Evet, aslında az rastlanan bir durum bu Türkiye açısından baktığınızda. Bir ayı devirdi ve İstanbul'da hala seçimlerle ilgili tartışmalar sürüyor. Belirsizlik şöyle mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu, işinde yapıyor aslında. Başladı toplantılarına, meclis toplantılarına da başkanlık ediyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu itirazları henüz sonuçlandırmadı. Yani tescil gelmiş değil YSK'dan. AK Parti'nin itirazları vardı. Kısıtlı seçmenler oy kullandı. Cezaevindeki seçmenleri hem cezaevinde hem de dışarıdaki kütüklerinde oy kullanıldı onların adına. Ve işte başka ölenler adına oy kullanıldı gibi. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıldı. Bir süre verilmişti İl Seçim Kurulu'na İstanbul. O araştırmalarda sonucu değiştirebilecek miktarda bir usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde. Onlar da çünkü kurullarda görev aldıkları için onların bilgi sahibi olma ihtimalleri de var. AK Partililer ise oralarda da bir takım usulsüzlükler vardı. Biz sonuçları gördük diyorlar ama CHP burada sonucu değiştirecek bir tablo yok ortada diyor. Peki bu şartlar altında ortada ne var? Sandık kurullarıyla ilgili tam kanunsuzluk iddiası. AK Parti diyor ki burada bir tam kanunsuzluk var. Yolsuzluk yapılmış. Devlet memuru olması gerekirken başka yerlerden atamalar yapılmış. İşte hafta içinde YSK temsilcisi AK Parti'nin vay vay vay hissedarı olduğu İş Bankası'nın çalışanları CHP'nin sandıklarda görevlendirilmiş diye bir belge paylaştı. O belgede sadece İş Bankası yoktu. Garanti Bankası, Pivabank, Denizbank gibi bankalar vardı. Ve bu görevlendirmelerin yıllardır yapıldığı da daha sonra açıklandı o görev yapanlar tarafından. Ama Cumhurbaşkanı da bunu gündeme getirdi ve bu görüntü dedi burada usulsüzlük olduğunu gösteriyor dedi. YSK'ya çağrıda bulundu bunları dikkate alın diye. Sonuçta iki taraf farklı bakıyor. YSK'da bütün gözlerde ve iptal ihtimali üzerine çokça da konuşulunca Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı grup toplantısında YSK temsilcilerinin, üyelerinin yüksek yargı mensupları olduğunu ve siyasi baskıya dayanmaları gerektiğini, eğer ona dayanırlarsa bir hukuk adamı olacaklarını vurguladı. Bunun üzerinde durdu. YSK ne zaman karar verecek? Sonuçta kendi teşkilatından aldığı bilgileri artık kendi elinde Ankara'da. Muhtemelen cuma ya da cumartesi, en geç pazartesi günü İstanbul'la ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor YSK tarafından. CHP bunu uzatmayın, hemen verin diyor. AK Parti ne verirseniz hukuki olarak değerlendirin, milletin vicdanını yaralamasın, İstanbul'da şaibe var diyor. Milliyetçi Hareket Partisi eğer vicdana uygun bir karar verirse YSK kabul ederim diyor. Aksi takdirde kabul etmeyeceğini de işaretini veriyor. İşte zillet ittifakı şımarmıştır sözleriyle çok sert açıklamalar da yaptı. Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesini istiyor ve zaten bütün Türkiye'de buna kilitlenmiş vaziyette. Siyasi tartışmaların da merkezinde AK Parti'de seçim iptal edilirse AK Parti'nin lehine mi olur yoksa bir mağduriyet doğar, Cumhuriyet Halk Partisi buradan avantajlı mı çıkar gibi tartışmaların da devam ettiği kulislerde konuşuluyor. Orada Cumhurbaşkanı'nda dahil olduğu grup seçimlerde şaibe var, yenilenmesi lazım. Yenilenirse seçimlerde bir mağduriyet doğar mı CHP'ye? Böyle bir şey olmaz. Geçmişte 7 Haziran'da ne olduysa sonrasında 1 Kasım'da benzeri olur. Vatandaş artık anladı biçiminde bir değerlendirme söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise seçim iptali hiç konuşulmuyor. Üzerine bir senaryo da kurulmuyor. O tartışmaya girmiyor CHP'liler. Ama bu kapalı kapılar ardında bunu konuşmadıkları manasında da gelmiyor. Kendi içlerinde tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bir bölüm tekrar seçim yapılır ve Ekrem İmamoğlu girerse, ki bu yönde bir takım kamuoyu yoklamaları da var. CHP'nin oyunu arttırdığı, İmamoğlu'nun oyunu arttırdığı biçiminde. Biz buradan daha karlı çıkarız. Ve sonrasında belki genel seçim tartışmaları da başlar. Bu bir güven oyuna döner diyenler var. Ama yapılmış bir seçimin sonucunu kabul etmiyorsa iktidar, bundan sonra seçim yapmanın da manası olmaz diyenler, seçime girilmemesi gerektiğini söyleyenler ve hatta Ankara'da milletvekillerinin de sineği millete dönmesi gerektiğini söyleyenler, bunun demokrasi için bir kırılma anı olduğunu düşünenler de var CHP'de. Orada da henüz net bir karar yok çünkü YSK'dan sonuç bekleniyor. Ama neresinden bakarsanız bakın, siyasetin en önemli tartışma konusu, Ankara'nın en merak ettiği karar, Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar. Çok da uzadı ama daha fazla uzamayacak gibi bir görüntü de var. Birkaç gün içinde o sonuç verilecek. Onun etkilerini de hep birlikte göreceğiz tabii.
Politik belirsizliğin ekonomiye de etkisi var tabii ki. Dolar mesela yukarı çıkıyor. Merkez Bankası piyasayı rahatlatmaya çalıştı ama pek başarılı olamadı gibi görünüyor.
Evet, Merkez Bankası Başkanı'nın basın toplantısı birçok ekonomik çevre tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle son birkaç haftadır uluslararası yatırımcı danışmanlarının ya da bankalarının Türkiye'deki döviz rezervleri, Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili kafalarında soru işaretleri vardı. Enflasyon raporuyla ilgili yapıldı bu basın toplantısı ve orada o en merak edilen soru da soruldu Merkez Bankası Başkanı'na. Başkan da dedi ki, bir rapor yazılı olarak sizlere dağıtılacak, orada bir kutucuk var. O kutucuk sizin meraklarınızı giderecek derecede detaylı olarak bu meseleyi anlatıyor. Sonrasında, yani basın toplantısı sırasında ellerinde olmadığı için oradaki kafalarına takılan soruları da soramadı gazeteciler ya da ekonomistler Merkez Bankası Başkanı'na. Çıkınca herkes dikkatle o kutucuğu okudu ve onun üzerinden sosyal medyada da bir rüzgar esti, kutucuk tatmin etti mi etmedi mi diye. Ve birçok insan orada aradığını bulamadığını söyledi. Yani ekonomide seçimlerin öncesinde başlayan, işte biraz böyle para musluklarında açıldığı, seçim ekonomisinin de uygulandığı eleştirileri de var. Türkiye'nin bütçesine olumsuz etkilerinin olduğu biçiminde. Bittiği zaman seçimler, Türkiye kendi gündemine dönecek, ekonomiyle ilgili reform paketleri açıklanacak ve önünü daha iyi görebilecek yatırımcılar diye bir beklenti vardı. Ama seçim bitmedi. Siyasi olarak gerilim devam ediyor. Diğer taraftan bir reform paketi açıklandı. O pakette birçok noktada taahhütler var. Ama ekonomistlere göre onların nasıl yapılacağı, hangi takvimde yapılacağı net olarak ortaya konulmadığı için çok da piyasalara olumlu etkisi olmadı. Bir diğer mesele de bazı ekonomistler yapısal reform derken yanlış anlıyor hükümet. Bunu ekonomi başlığı altında yaptığında tam olarak sonuç alamaz. İşte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konularda ya da hukukun üstünlüğü gibi konularda önemli adımlar atması lazım biçiminde değerlendirmeler yapıyorlar. Ama dediğim gibi ortada, en azından ekonomistlerin gözüyle bakıldığında, Türkiye'yi krizden kurtaracak, geçmişte yaşadığı sorunları kabul eden ya da onları fark ettiğini ortaya koyan, önümüzdeki dönemde ne yapılacaksa, ne zaman yapılacaksa, nasıl yapılacaksa onları da ortaya koyan bir yol haritası olmadığından şikayet ediyorlar. Ve geçmişte de buna ilişkin değerlendirmeler vardı. Bu krizden kurtulmak için bir paraya ihtiyaç var, toplu bir paraya. Çünkü reel sektörün ciddi borcu var. O borç bankalar üzerinde etki yaratıyor. O piyasaların işlemesini etkiliyor. Bankaları destekleyecek, yurt dışından gelecek ciddi bir miktar, 50-60 milyar dolarlık paraya ihtiyaç var diyorlar. Bunun nasıl elde edileceğini de ortaya koyması lazım programın diyorlar. Ancak böyle bir değerlendirme gelmeyince de ekonomide yüksek tansiyon sürüyor. Bir süredir dolarda sıkıntı vardı zaten seçimler süresince, ama son bir haftadır 10 gündür hem bu döviz rezervleriyle ilgili tartışmalar, hem siyasi olarak tartışmaların bitmemiş olması, hem de yapılan bu ekonomik programla ilgili değerlendirmelerin tam olarak yatırımcıları tatmin etmemesiyle 6 lira bandının hemen altında bir dolar görüyoruz. Ve gün gün adım adım 6 liraya doğru yaklaşıyor. Yakın zamanda bir Amerikan yatırımcı banka raporunda dolar alın, yatırımcılara önerisinde dolar alın, dolar 6 lirayı kısa zamanda bulacak diye bir önerisi vardı. O öneri üzerine Türkiye'de kıyamet koptu seçim öncesinde. Hatta soruşturmalar açıldı o bankayla ilgili olarak. Ama geldiğimiz noktada o tartışmaların üzerinden bir ay, bir buçuk ay geçmeden doların 6 liranın hemen sınırında olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomide tansiyonun yüksek olduğunun en önemli göstergesi.
Yavuz Bey, dış politikaya dönecek olursak, Amerika ile diplomatik trafik artmış durumda. James Jeffrey geldi, Trump'ın Suriye temsilcisi. İbrahim Kalın'la görüştü. Bu konudaki gelişmeler nedir?
Çok resmi olarak açıklama yok. O da Türkiye'de ekonominin çevrelerinin çok yakından takip ettiği bir husus. Çünkü Amerika S-400'lerle ilgili Türkiye kararını değiştirmezse ben F-35'leri vermeyeceğim. Aynı zamanda ekonomik olarak da yaptırım uygulayacağım diyor. Bunu resmi olarak da açıkladı. Türkiye'de benim egemenlik hakkım, ben kendimi hangi silahla savunacağımı sana mı soracağım diyor haklı olarak. Böyle bir gerilim söz konusu. Zaten Suriye'de PYD ve YPG'den dolayı Türkiye'nin ciddi sorunları var Amerika Birleşik Devletleri ile. O da ekonomistler tarafından dikkatle beklenen bir konu. Ama şunu görüyoruz, müzakere devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu James Jeffrey ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı'ndan verilen bilgide Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin bir bilgi de paylaşıldı Temmuz ayında. Temmuz ayında Türkiye'ye S-400'ler gelecek. Aynı zamanda Trump mı gelecek? O tabii bir spekülasyona neden oldu. Şimdi müzakerelerde Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne çok fazla ilişkileri kopartmadan süreci devam ettirmenin bir formülünü arıyor. Hem de Rusya ile işbirliği yapıyor Suriye'de. Orada da ipleri kopartmaması lazım. Zor bir denge. Diplomatlar fazla mesai yapıyorlar. Ama bir takım formüller üzerinde konuşulduğunda anlıyoruz. Temmuz'da Trump'ın Türkiye'ye gelmesi için çalışma yapılıyor sözlerinden. Temmuz'da eğer Trump Türkiye'ye gelecekse Türkiye S-400'leri almayacağı manasını taşır bu. Peki almadığı zaman Rusya ile ilişkilerini nasıl yürütecek? İşte orada bu diplomaside al-ver ilişkileri, Türkiye'nin bir takım önerileri, karşı tarafın bir takım önerileri olabilir. Onlar nedir? Hangi noktada çalışır? Hangi noktada itirazlar olur? Rusya ile bu iş nasıl bir dengeye kavuşturulur? Çünkü İdlib'de de işbirliği yapıyor Türkiye Rusya ile. İdlib'de eğer o işbirliği ortadan kalkar ve oradaki aşırı dinci gruplara müdahale gelirse Rusya tarafından veya Esad tarafından, bir göç hadisesi de yaşanacak. Türkiye'nin hiç istemediği bir olay. Zaten 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Yani hem Rusya'yı hem Amerika Birleşik Devletleri'ni çok fazla kendisinden uzaklaştırmadan, iletişimi kesmeden meseleyi çözmenin bir formülü aranıyor. Zor bir denge. Zaten ekonomide o dengede durum nedir? Yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Bir sonuca ulaşılacak mı? Onu yakından takip ediyor. Yani hem siyasette, hem ekonomide, hem dış politikada kritik bir sürecin içerisinde Türkiye.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.